yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 15. bölüm 8. ayete geldik. 15. bölümün konusu bedensel akıntının yol açtığı kirliliktir. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. İsrail halkına deyin ki adamın erkeklik organında akıntı varsa akıntı kirlidir. Akıntı ister devam etsin ister kesilsin adamı kirletir. Akıntının neden olduğu kirlilikler şunlardır. Üzerinde yattığı her yatak ve oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim yatağına dokunursa giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Adamın üzerine oturduğu ya da yattığı herhangi bir eşyaya dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Bu eşyaları taşıyan herkes giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adam ellerini yıkamadan kime dokunursa o kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adamın dokunduğu toprak kap parçalanacak, tahta kap su ile çalkalanacaktır. Evet, ilk 12 ayet böyle. İlk 7 ayetin yorumunu daha önce yapmıştım. 8. ayetten yoruma başlayayım. İşte bu noktada değerli dostum insanın midesi bulanmaya başlıyor. Yine de buna fiziksel alanda değil de ruhsal anlamında bakarsak günahın ne kadar kötü olduğunu görmeye başlarız. Günah temas yoluyla insandan insana bulaşan bir özelliğe sahiptir. Daha önceki kurallar evde bir kişinin nasıl davranması gerektiği konusundaydı. Buradaki kurallar ise bir kişinin sokakta ve umumi yerlerde nasıl davranması gerektiğini açıklar. Bu gibi temaslara gayri ihtiyarı temas denilebilir. Bugünkü ruhsal hayatta da bunun benzerlerini görebiliriz. Bir Mesih imanlısı sokakta ya da umumi bir yerde pis düşünceli bir kişiyle karşılaşabilir. Bu kişi ağzını açıp pis sözlerle ya da yüreğini açıp pis düşüncelerle imanlıyı kirletebilir. Bu gibi konuşmalar ve düşünceler Mesih imanlısını kesinlikle kirletebilir. Mesih imanlısı böyle bir temastan sonra kendisini kirli hissedebilir. Bu doğrudur. Çünkü gerçekten manevi bir kirlenme olmuştur. Bu nedenle de Rabbin sözüne yakın olmamız ve onun sözünü sürekli olarak okumamız gerekir. Bizi temizleyecek olan bu sözdür. Yani Tanrı'nın sözüdür. Mezmur yazarı da genç insan yolunu nasıl temiz tutar diye sorar ve sonra şöyle der: Rabbin sözünü tutmakla. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu hayatta kirleniyoruz. Evet, bu yaşamda kirleniyoruz. Bir keresinde İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkamak isteyince Elçi Petros, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. İsa, seni yıkamazsam benimle payın olmaz yanıtını verdi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Eğer Rabbin sözü bizi gün be gün yıkamayacaksa, o zaman Rab'le paydaşlığımız olmayacaktır. İsa, size söylediğim sözle siz zaten temizsiniz dedi. Daha sonra İsa Mesih, kendi öğrencileri ve aynı zamanda bizler için dua ederken onları gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir dedi. Eğer adamın akıntısı kesilirse paklanmak için 7 gün bekleyecek. Sonra giysilerini yıkayacak. Akarsuda yıkanacak ve temiz sayılacak. 8. gün 2 kumru ya da 2 güvercin alıp Rabbin huzuruna, buluşma çadırının giriş bölümüne gelecek ve bunları kahine verecek. Kahin birini günah sunusu, ötekini yakılmalık adak olarak sunacak. Böylece akıntısı olan adamın kirliliğini Rabbin huzurunda bağışlatacaktır. Leviler 15. bölüm 13-15 ayetler arası. Bu ayetlerde yine hem su hem de kan konu ediliyor. Kan günahın oluşturduğu suçluluk duygusunu kaldırır. Onu temizler. Su ise günahın bıraktığı lekeleri temizler. Kutsal ruh hayatımızda öyle şekilde çalışmalı ki Mesih'in kurban edilişi ve onun akıttığı kan hayatımızın gizli günahlarına da işlemelidir. Burada neyin betimlendiğini görebiliyor muyuz? Gerçekten bu bölüm iğrenç bir durumu içeren bir bölümdür. Ama yine de itiraf etmeliyiz ki senin ve benim ruhsal durumumuzu dile getirir. Gizli günahlarımızın açığa çıkartılıp bunları ikrar etmemiz gerekir ki o zaman Rabbin sözü bizi bu günahlardan temizlesin. Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. Rabbe baş kaldırımı itiraf edeceğim dedim, günahımı bağışladın diye tanıklık eder mezmur yazarı. Yuhanna ise bu konuda kutsal ruhtan gelen esinle şöyle diyor. Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten temizler. 1 Yuhanna 1 ayet 9. Levillerde şöyle okuyoruz. Eğer bir adamdan meni akarsa bedeninin tümünü yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Üzerine meni bulaşan her giysi ya da deri eşya yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Bir adam kadınla cinsel ilişkide bulunurken meni sakarsa ikisi de yıkanacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Leviler 15, 16 ve 18 ayetler. Bunlar genelde insanlar arasında, insanlarımız arasında konuşulmaz. Ama değerli dostum, Rabbimiz bizim hayatımızın her alanıyla ilgilenmektedir. Bu nedenle bunları burada bize veriyor kendi sözünde ve biz bunu sizlere aktarıyoruz. Bu ayetler zuhrevi, yani cinsel ilişkiden gelen hastalığa değiniyor. Günümüzde bu hastalıklar veba boyutlarına ulaşmıştır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan AIDS hastalığının yarattığı yıkım gerçekten korkunçtur. Tanrı bu gibi sosyal hastalıklara karşı önlem alınması gerektiğini belirtir. Tanrı insanlık soyunun devam etmesini ister ve bu konuda ilgilenir. Tanrı insana soy olarak çoğalma armağanını onun yararı için verdi ve bunun devam etmesini ister. İnsan her zaman kendi varlığını alçaltma tehlikesi içerisindedir. Rabbin ona en üstün ve en soylu bir armağan niteliğinde verdiği cinsel arzuları en aşağılık şekilde, en kötü yolda kullanabiliyor. İşte Tanrı bunlara karşıdır. İsa Mesih bize bu cinsellik konusunda birçok öğütler verir. Yasak olan cinsel arzulara ket vurulması gerektiğini ve mümkün oldukça bu gibi arzulara yol açan durumlardan kaçmamız gerektiğini bize duyurur. Zina etme denildiğini duydunuz ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan zaten yüreğinde onunla zina etmiştir dedi İsa Mesih madde 5. bölümde. Adet gördüğü için kan kaybeden kadın 7 gün kirli sayılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak. Adet gördüğü günlerde kadının üzerinde yattığı ya da oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim kadının yatağına dokunursa giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacak. Kim kadının üzerine oturduğu herhangi bir şeye dokunursa o da giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kadının yatağındaki veya oturduğu şeyin üzerindeki herhangi bir eşyaya dokunan herkes akşama kadar kirli sayılacaktır. Adet gören kadının kirliliği onunla yatan adama da bulaşır. Adam 7 gün kirli kalır ve yattığı her yatak kirli sayılır. Leviler 15, 19, 24 ayetler arası. Bu ayetlerde kadının adetiyle ilgili akıntıdan söz edilir. Yani normal bir aybaşı durumunda neler olduğu belirtilir. Kadın bu süre içerisinde sevdiklerinden, dostlarından ayrı kalmalıydı. Bir açıdan toplum dışına itilmiş bir kişi olarak yaşamalıydı. Şimdi 21. yüzyıldan geriye baktığımızda bunu oldukça sert, katı bir kural olarak görebiliriz. Ama dostum burada ince ayrıntıya girmeden diyebiliriz ki ruhsal anlamda kadının bu durumu Aden bahçesinde işlenen günaha ve bu günahın beraberinde getirdiği duruma değiniyor. Günahın karşılığı ölüm idi ve hala ölümdür. Burada Rab yine insana günahlı durumunu hatırlatıyor. Başlangıçta günaha düşen insanın kendi konumundan gurur duyacak hiçbir şeyi olmadığını ona hatırlatır. Günahlı insan kendi hazinesinden ancak günah üretebilir. Yani eğer kaynak günahlıysa bir musluğu istediğin kadar parlat temizle ya da oraya altın musluk tak. Yine musluktan kirli akacaktır. Kirli şey akacaktır. Neden? Çünkü kaynak kirlidir. Eğer bir kadının adet günleri dışında uzun süreli bir kanaması varsa ya da kanaması adet günlerinden sonra da devam ediyorsa, kanaması olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi kirli sayılır. Kanaması olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi yattığı her yatak ve üzerine oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim bunlara dokunursa kirli sayılacak. Giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır, kirli kalacaktır. Ama kanama durursa kadın 7 gün bekleyecek, sonra temiz sayılacaktır. 8. gün 2 kumru ya da 2 güvercin alıp buluşma çadırının giriş bölümüne getirecek ve bunları kâhine verecek diyor Leviler 15. bölüm 25-29 ayetler arasında. Az önce okumuş olduğum bu kesim anormal bir kanamadan söz eder. Bu durumda onun diğer insanlardan ayrı kalması konusunda kurallar verilir. Burada yine kirlilik söz konusu oluyor. Üzerinde yattığı yatak kirlenir ve her kim kadının kirlettiği eşyalara dokunursa kendisi de kirlenir. Bu kanamadan temizlendikten sonra getirmesi gerektiği sunu da bu kesimde açıklanır. Bu kesimi okurken İsa Mesih'e gelen kadının durumunu biraz daha iyi anlayabiliriz. 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın giysisinin eteğine dokunup şifa bulmuştu. Yasaya göre bu kadın hiç kimseyle temasta bulunamazdı. Onun için birine dokunmak bile yasaktı. Yine de İsa'ya dokundu. Normal bir durumda bunun ne kadar kötü bir davranış olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yasaya göre bu kadın tapınağa giremezdi. Başkalarıyla temasta bulunamazdı. Normal insanlar gibi Rab'be tapınamazdı. Rabbimizin inayeti sayesinde şifa buldu ve normal hayata döndü. Rab ise onun bu hareketini ve özellikle imanını övdü. Kardeşim, yüreklerimizin temizlenebilmesi için gidebileceğimiz tek bir çeşme vardır. O da İsa Mesih'tir. Ona ne kadar kirli olursanız olun gittiğinizde, yani ne kadar günahlı olursanız olun gittiğinizde, sizi temizleyecek, bağışlayacak, pak kılacak, doğru sayacaktır. 8. gün iki kumru ya da iki güvercin alıp buluşma çadırının giriş bölümüne getirecek ve bunları kâhine verecekti diye daha önce okumuştum. Şimdi kâhin birini günah sunusu, ötekini yakmalık adak olarak sunacak. Böylece kadının kanamasından doğan kirliliğini Rabbin huzurunda bağışlatacak. İsrail halkını kirliliğinden arındıracaksın, öyle ki aralarında bulunan konutumu kirletip kirlilik içinde ölmesinler. Akıntısı olan, boşalarak kirlenen adam, adet gören kadın, akıntısı olan erkek ya da kadın ve kirli sayılan kadınla yatan erkekle ilgili yasa budur. Leviler 15. bölüm 30-33 ayetler arası. Bölüm burada sona ererken yine cinsel günahlar söz konusu oluyor. Kan akıntısı ya da başka akıntılar mecazi anlamında günahı simgeler. Çünkü Rab kirlilikten söz ederken fiziksel kirlilikten ziyade ruhsal kirliliği açığa vurmak amacındadır. Zuhrevi hastalıklardan söz eder. Rabbin bu buyruklarına uyulmadığı takdirde suç işleyen kişi ölmeliydi. Değerli dostum, gizli günahlarımız Tanrı'nın gözünde önemsiz değildir. İmanlının hayatındaki gizli günahlara aldırmadığını sanmayalım. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Eğer bir kimse Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz diyor 1. Korintoslular 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde. Biz Mesih imanlıları Tanrı'ya aitiz ve onun tapınağıyız. Bu tapınağı yıkarsak Tanrı da bizim yıkılmamıza izin verecektir. Ölüme götüren günahlardan söz eder burada. Bir kimse kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini görürse onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah vardır. Bunun için dua etsin demiyorum. Bunu 1 Yuhanna 5:16'da okuyoruz. Buna şaşmayın kardeşlerim. Bir Mesih imanlısının bazı günahlarından dolayı yeryüzündeki hayatına Rab son verebilir. böyle bir günahı işlemekte direnen birisi için dua etmeye gerek yoktur. Çünkü Rab onu alıp götürecektir. Bu günahın ölüme götüren günah olduğunu nereden bilebiliriz? Bunu tam bilemeyiz. Ancak hatırlamamız gereken bir şey vardır. Gerektiği zaman Tanrı kendi çocuklarını yargılamakla onlara yön verir. Yine de dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Bir Mesih imanlısı zamanından önce öldü diye hemen onun böyle bir günah işlemiş olduğunu sakın düşünmeyelim ve varsaymayalım. Yine de ölüme götüren bir günah vardır ve Rab kendi çocuğunun bu günahı işlemekte devam ettiğini görünce onu yanına alacaktır. Yani bir insan günahında süreklilik gösterirse, sürekli itaatsizlik sonucunda, sürekli o günah içerisinde devam ederse Rab bunu yapma zorunda kalabilir. Yani imanlı günahında direnirse ve Rab artık onun günahından dönmeyeceği kanaatine varırsa ya da bunu görürse o zaman çocuğunu eve alır. İşte itaatsizlik bu gizli günah alanında olabilir. Bir anne komşunun çocuğuyla kavga etmesin diye kendi çocuğunu uyarabilir. Anne çocuğuna, oğlum kavga etmeden oynamazsanız o zaman eve geleceksin diyebilir. Bu uyarıyı çocuğuna defalarca vermiş olabilir. Sonunda bakar ki kavga hala devam ediyor. Ne yapar anne? Gidip çocuğunu alır ve eve getirir. Küçük Ayhan itiraz edebilir. Anne eve gelmek istemiyorum diyebilir ama ister istemez eve girecektir. Eve gelmek istemez ama aynı zamanda itaat etmek de istemez. Tanrı annemizden, babamızdan daha iyi ve daha adil bir disiplincidir. Bizi bazen evet itaat etmezsek eve alır. Bazen Tanrı'nın çocuklarından biri günah işler. Rab onu uyarır ama yine günah işler. Ve bu şekilde devam eder. Sonunda ne yapacak Tanrı? Baba çocuğunu eve alacaktır eğer çocuk söz dinlemezse. Bakın Rabbin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duymayacak kadar ağır değil ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesini işittiremez oldunuz. Bunu Yeşaya 59'da okuyoruz. Tanrı çocuğu bu durumu tanımalı, değerlendirmeli ve ona göre hayatını yaşamalıdır. İmanlının ikrar etmek istemediği gizli günahları olabilir. Bu günahlardan vazgeçmek de istemez. Verilen uyarılara kulak asmaz. Sonunda Rab onu alıp götürür. Bu konuda Rabbi asla suçlayamayız. Suç Rab'de değil, kişidedir. Şu anda seks çılgını bir dünyada yaşamaktayız. Cinsellik bir tanrı haline getirilmiştir. Günlük gıdaların satışlarında bile televizyon reklamlarında cinsellik kullanılıyor. Yemek konusunda iştaha açmak için önce cinsel iştaha başvuruluyor. Dünyamız korkunç bir salgının içinde. Bununla birlikte cinsel hastalıklar başını alıp gitmiş. Bu bölümün sonuna geldiğimiz için ben şahsen seviniyorum. O kadar iç açıcı bir bölüm değildir ama Tanrı sözü olarak bizi uyarmaktadır. İnsanlık ailesinin iğrenç resmi gözlerimizin önüne serilmiştir. Bir sonraki bölüm yani Leviller 16. bölüm iç açıcıdır. Karanlıktan ışığa geçeceğiz.